Ayrım 8. Yeni bölüm Kayhan. Yine bir hastane odasındaydım. Ne zaman bir hastane odasına girsem çok derinde bir sızı yalar geçer ya yüreğimi. Yine öyle oldu. Yine ellerim istenç dışı karnıma gitti. Hemen toparladım kendimi ve hastane yatağındaki kardeşime baktım. Sol kolunun damarına bir plastik poşetten kan damlıyordu. Gözleri kapalı, yüzü sapsarıydı. Yavaşça yaklaştım yanına. Kaykay diye fısıldadım. Yeni konuşmaya başladığında doğrusu dili dönmediği için kendini Kaykay derdi. Kayhan adını ise ona sırf Handan uyusun diye seçmiş anne. Beğenmediği adı için beni suçlardı kardeşim. Açtı gözlerini, beni üzerine eğilmiş görünce bir pırıltı geçti göz bebeklerinden. Elini uzatıp yüzüme dokunmak istedi ama diğer kolu da bir başka tüpe bağlı olduğundan yapamadı. Ben sıkıca tuttum elini, eğilip öptüm. Geldin abla, çok iyi ettin, teşekkür ederim. Yanaklarını da öpmek istediğimde tuhaf bir koku çarptı burnuma. Asiton kokusu gibi adeta, keskin bir koku. Ölüm korkusunun kokusu olabilir miydi? Nasıl geçti yolculuğun diye sordu. Onu yatlayacağıma ben sıraladım sorularımı. Asıl sen anlat nasıl olduğunu. Telefonda konuştuğumuzda evindeydin. Ne oldu arada? Neden hastanedesin? Sabah bir kanama geçirdim. Ameliyattan şimdilik vazgeçtiler. Kayhanım ne oldu sana? Yazın bıraktığıma Türk gibiydin. Çürükmüşüm meğer. Neyse onu anlatırım abla. Hazır Defne burada değilken seninle konuşmamız lazım. Sahi Defne nerede dedim. Sen kapıda kalmayasın diye onu eve yolladım. Seni evde bekliyor. Hay Allah, bana niye hastaneye geldiğine mesaj attırdın o halde? Çünkü seninle hemen konuşmalıyız. Benim çok vaktim yok. Bak böyle konuşup durursan valla geldiğim gibi dönerim. Boynunu yüksek tutacaksın. Biz iki kardeş her şeyin üstesinden geldik. Bu hastanın da üstesinden geleceğiz. Abla dinle beni. Bu bizim üstesinden gelebileceğimiz bir şey değil. Benim günlerim sayılı. Senin defterine ilgili konuşmak için çağırdım hastaneye. Kızı da uzaklaştırdım buradan. Ben böyle şeyler konuşmak istemiyorum dedim. Sonra pişman olursun ama. Bak halin varken beni yorma dinle lütfen. Kayhan sen iyileşeceksin. Önce buna inan sonra ne istersen söyle. Tamam iyileşeceğim ama iyileşemeyecek olursam Defne sana emanet. Türkiye'ye dönerken onu da al yanına götür. Annesi bırakır mı? Annesinin ihtiyacı yok. Velayeti bende. Mayıs'ta kolejden mezun olacak. Üniversiteye İstanbul'a gider. Sen de burada kaldığın sürece lütfen onunla hep Türkçe konuş ki Türkçesini ilerletsin. Benimle gelmek ister mi? Koskoca kızı gelmem derse zorlayamam ki. Gerekirse zorla. Burada yapayalnız bırakma onu. Annesinin arayıp sormadığını biliyorsun zaten. Yazın konuşmuştuk bunları. Kızının doğum gününe bile telefon etmedi bu sene. İnanmıyorum. Neden? Sandra'yı bilmez misin? Peşine takıp getirdiğinde annem az mı söylenmişti? Nerede buldun bu pespayı saçaklıyı diye. Haydi buldun gençti, güzeldi, aşık oldun. Niye çocuk yaptın? Niye evlendin? Başlarda böyle değildi. Aman Kayhan her zaman böyleydi. Uçuk kaçık kızın tekiydi. Nerede şimdi o? Batı sahilinde bir yerde kokaine batmış halde yaşıyor. Hayat tamamen kaymış. Kızının düşünecek hali yok yani. Hay Allah dedim. İşte bu yüzden Defne'ye sahip çıkacağını bana söz ver abla. Sana yük etmem onu. Bankada birikmiş param var biraz. Sana vekalet vereceğim paramı çekebilmen için. Ne diyorsun sen Kayhan? Yeğenimi yiyecek bir kap yemek için senden para mı alacağım? Başka masrafları da olabilir. Her ne masraf ettiysem seninle hesaplaşırız sonra. Sen anlamadın galiba bu işin sonrası yok. Ben gideceğim abla. Defne bilmiyor henüz ama yakında öğrenir. Burada sözünü sakınmıyor doktorlar. Pat diye söylüyorlar yüzüne karşı. En fazla 3 ay yaşarsın dediler. 1 ay da olabilirmiş. Planlarını ona göre yap dediler. Ben de dalga geçtim onlarla. 3 aylık bir gibi seyahatine çıkayım. Ufuk çizgisine gelince hemen atla öte tarafa geçiveririm dedim. Neyse abla şaka bir yana benim durumum bu işte. O doktorla bir de ben konuşayım. Önce biz ikimiz konuşalım hazır Defne yokken. Tamam kardeşim, kızım bana emanet. Ona gözüm gibi bakarım merak etme ama sen dövmeyeceksin bunu bil. Ben daha önce şey olursam, Defne kolejden mezun olana kadar burada kalır mısın? Yüzde yüze kuyruğuna geldi, diplomasını alsın istiyorum. Koleji bitene kadar kalırım da, üniversiteye burada gitmek isterse, ama bak açık söyleyeyim buraya yerleşemem. Sana söz, elim hep üzerinde olur. Ziyaretine giderim, onu tatillerde yanıma aldırırım. Yahu biz ne konuşuyoruz ya? Lütfen Kayhan, sen iyileşeceksin. Kızına kendi sahip çıkacaksın. Ağlamaya başladım. Ağlama abla. Gözyaşlarının bir faydası yok. Yatağın başından ayrılıp pencerenin önüne yürüdüm. Arkama odaya döndüm. Yaşlar iri yağmur damları gibi düşüyordu gözümden. Orada gizli gizli ağlama. Gel yanıma otur dedi kardeşim. Geri geldim. Yatağının yanındaki iskemle iliştim. Sen çocukken de böyle ağlatırdın. Çekmelerimi karıştırır, boyalarımı kullanır, resim defterlerimi karalardın. Annemin kıymeti sildin ya, hiç söz söyletmezdi sana. Ben de hırsımdan odama kapanır ağlardım. Talihlisin benim yüzümden ağlamaya. Hem de nasıl? Ben de senin yüzünden az ağlamadım ama. Ne zaman? O yele sen diğer çocuklar birlikte atlardınız denize, güzel bahçedeki evin rıhtımından. Ben de tek başıma kala kalırdım. Güneş sırtımı canavar gibi, deri gibi yakarken siz serin suların içinde, ben rıhtımda sarı sümük. Zaten cevap geçirdiğim için annem denize girmeme izin vermez, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Ah, keşke satılmasaydı o ev. Biliyor musun Kaykay, hala rüyalarıma girer. Bahçesinde oynarken görürüm hepimizi. Bir zamanlar ne keyifli bir aileydik. Bak ne diyeceğim. Sen biraz toparlanınca seni İzmir'e götüreyim. Burnumda tutuyor İzmir. Hastalanmasaydım yazı kızı da alıp gelmeye karar vermiştim. Önce İstanbul'a, sonra Veli'de İzmir. Ağız tadıyla bir kumru yiyeyim. Kordonda batan güneşe karşı rakım içeyim istedim. Kısmet değilmiş. Olumlu düşünürsen kısmet olur. Bakarsın Devre, sen ben üçümüz birlikte gideriz İzmir'e. Artık oralarda evimiz kalmadı ama ne kalan otel dolu İzmir. Kızına büyüdüğün evleri, okuduğun okulları gösterirsin. Keşke. Pişmansın biraz değil mi? Hepimizi böyle ihmal ettiğin için. Niye çocuklarını bizi ziyarete gelmedin Kayhan? Paran mı yoktu? Sorun para değildi abla. Ben sandalyeni tek başına bırakabilirdim ve yanıma getirebilirdim. Tut ki getirdim, foyamız bir haftada çıkardı ortaya. Bizimkiler de içeri kapılırdı. Neyse, olmadı işte. Ne çok şey olamadı be kardeşim. Ana babası babamız sorunlarını hasretleştiler. Resimleriyle ovundular. Çok güzel çocuktular ikisi de. Annem evini onların fotoğraflarıyla donattırdı. Kader işte, dedi Kayhan. Kadermiş, kader. Allah'ın yazdığıydı çocuksuz kalmaya mahkum olmaktı mesela. Ama Kayhan uzun sarı saçlarına ve uzun bacaklarına kapıldığı kızı ne olduğunu bilerek almıştı. Bence aşkından falan değil. Kız hamile kaldığı için dürüstlüğünden, mertliğinden. Kolunda saçları beline inen karısı, kucağındaki iki aylık derinle İzmir'e geldiklerinde bütün aile şok geçirmişti. Henüz yüksek tahsilinin ortasında gencecik bir öğrenciydi Kayhan. Babam kıyametleri koparmıştı. Annemle büyükanneler araya girmiş, bağımı yumuşatmaya çalışmışlardı. Madem bir çocuk vardı orada, civciv gibi minicik bir torun vardı. Gereken yapılacaktı elbette. Nitekim babamın oğlunun emirvarkisine kızgınlığı ancak bir hafta sürmüştü. Sonunda barıştılar. Acele çareler düşünüldü. Kayhan İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı. O yılı bizim evde geçirdiler. Kayhan işletme bölümünden mezun oldu. Hatta İzmir'de yeni yıl başlamak üzere kendine bir iş bile buldu. Sonra Sadra'nın ısrarıyla Noel'i Amerika'da geçirmek ve bebeklerini kızın ailesine göstermek üzere gittiler. Gidiş o gidiş. Annemle babamın toruna dair gördükleri yegane mürüvveti o 7 ay boyunca odalarında, hatta koyunlarında uyuyan sarı saçlı, koca mavi gözlü bebeciktir. Defne'nin doğum haberi ve ilk resimleri ise 2 yıl sonra gelmişti. Kayhan'ın eş diye Sandra'yı seçmesinin bedeline bakın siz. Madde bağımlısı karısı yıllar önce çekip gittikten sonra çocukları ne cefakar çekerek tek başına yetiştirdi. Onların yüzünden bir daha evlenmedi. Bu fedakarlığa rağmen geçtiğimiz yaz benim onları ziyarete geldiğimin haftasında derin baba evini terk edip Katmandu'nun yolunu tutmuştum. Gencin hayatın sırrını aramaya Hindistan'a gitmeleri, 70'li yılların modasıydı ama bu demode çocuk Amerika'nın vahşi kapitalizminden nefret ettiğini ileri sürerek mutluluğunu uzak doğuda aramaya gidiyordu. Kayhan çok üzülmüş ama elinden bir şey gelmemişti. 2000'li yıllarda Amerikalı babalar, Türk kökenli olsalar da delikanlı oğullarını seçecekleri yolları tayin edemiyorlardı. Çocuklarıydı son söz. Şimdi hasta yatağında yatarken yarasını depreştirmemek için lafını bile etmiyordum oğlunun. Düşüncemi okumuş gibi, derinin başıma gelenlerden haberi yok dedi. Katmandu'da çok yoksul bir köyün ilkokulunda gönüllü öğretmenlik yaptığını söylemiştim değil mi? Şimdi iş buldu. Okul sonrası bir şantiyede çalışıyor. İyi para veriyorlarmış memnun hayatından. Tek sorun zaman farkından dolayı telefonlaşmanın zor olması. Bir de bulunduğu yerde çekim gücü çok azmış. Hastalığımı bilsin istemedim. Üzülüp durmasın tavırlarda. Gelmeye falan da kalkışmasın. Düzenini bozmasın benim için. Burada olsa elinden ne gelir ki? Ama bak gelecek olsa bile Defne'ye sen sahip çık, değil mi? Tabii ki canım, merak etme sen. Kayhan yorulmuştu, gözlerini yumdu. Eğilip alnından öptüm. Madem kızım benim evde bekliyor, ben kaçayım şimdi. Yarın görüşürüz Kaykay dedim. Gözlerini açmadan sana söylediklerimi unutma dedi. Merak etme Defne, ben de. Gergin bir yüzü gevşedi. Çıktım yanından. Tekerlekli valizimi çekiştirerek önce doktorunun giriş katındaki odasına, durumunu konuşmaya, sonra bir taksi atlayıp kardeşimin evine gittim. Bölüm sonu sayfa 102. Yeni bölüm. Defne. Sayfa 103. Defne'nin başı kucağımdaydı. Saçını usul usul okşarken doktorun bana hiç sakınmadan söylediklerini ben de ona yapıştırarak, lafı dolandırarak anlatmaya çalışıyordum. Ama hala hiçbir şey yoktu ki bağıma deyip duruyordu çocuk. Yanlışlık yapmışlar, bir daha baksınlar. Bir kere daha MR çeksinler, kan alsınlar. Lütfen alın. Hepsini yapmışlar canım. Şimdi bize düşen güçlü olmak. Yaşama şansı az diyorsun hala. Nasıl güçlü olayım ki? Mecburuz yavrum dedim. Moralimizi yüksek tutacağız. Babanın üzüntümüzü hiç belli etmeyeceğiz ki onun da morali bozulmasın. Kalan ömrünü mutlu yaşasın. Ayrıca bu hastalıkta moral çok önemli. Bakarsın bir iyileşme olur. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Allah'a dua edeceğiz. Duanın hiçbir faydası yok. Annem gittiğinde eve dönsün diye çok dua ettim ben. Ne oldu? Ne Allah duydu beni ne de annem. Aynı şey değil deprem. Annen tedavi olmayı kabul ederdi gitmezdi zaten. 12 de ciddi bir hastalıktı ama tedaviyi reddetti. Ama bak baban iyileşmek için elinden geleni yapıyor. Ne iyileşmezse? Daren da dilini böyle telaffuz ediyordu ve ben onu incitmemek için düzeltmiyordum. Yok biliyorsun, ara sana mail atar, hepsi o. Babama bir şey olursa ben ne yaparım hala? Ben varım ya dedim. Benim kızım olursun Defne, ben seni asla yalnız bırakmam. Ama sen İstanbul'da oturuyorsun değil mi diye sordu. Sen de gelmek ister misin İstanbul'a? Çok güzel bir şehirdir. Biliyor musun, biz zaten konuşmuştuk babamla, hastalanmasaydı yaz saatine gelip sende kalacaktık. Hele yaz gelsin, inşallah ikimiz. Babam bu halde yolculuk yapmamalı hala, yorulur, çok zayıfladı. Belki onu buralarda deniz kenarında bir otele götürürüz. Denizi çok sever çünkü. Tabii bakarız dedim. Sen şimdi bana şunu söyle. Kolej bitince üniversiteye gitmek istiyor musun? Babama söz verdim. Bir sürü yere başvuru yaptık birlikte. Birinden biri olur mutlaka. İnşallah. Dairen yeri yolda bırakmasaydı üniversitesini. Ben gitmesem de olurdu ama babam o kadar çok üzüldü ki ona şimdi ben de gitmesem. Hala babamı mutlu etmek istiyorum ben. Üniversite İstanbul'da veya İzmir'de okuyabilirsin istersen. Türkçem yetmez. Orada İngilizce veren iyi üniversiteler de var. Sahi mi? İsterdim de babamı bırakamam. Onu anlatmaya çalıştıklarımı göz ardı etmiş, hala babasının yaşayacağını zorlanıyor, sanıyordu. Zorlanarak baban da gelirdi. Çok özlemiş zaten vatanı dedim. Babam iyileşsin, ne isterse onu yapacağım dedi yeğenim. Kocaman mavi gözleri annesinin geçindeki gözleri gibiydi. Ama okşayıp durduğum gül kurmaz saçlarını bizim taraftan almış Defne. İçinde kızıl pırıltılar var yanımsana. Uzun, kalın terli saçları vardı. İnce uzun bedeni ise yine annesine benziyordu. İçimden Allah huyunu da ona benzetmesin diyerek parmaklarım önündeki sehpanın tahtasını tıklattım. Ne yaptın öyle diye sordu. Tahtaya vurdum. Neden? Biz Türkler yaparız böyle manasız şeyler. Sen bana aldırmaydın. Babam için tahtaya vurdun değil mi? Ona bir şey olmasın diye. Evet. İyi ki geldin hala dedi. İngilizce konuşuyorduk ama bana ağlar yumuşatarak Türkçe hala hala diyordu. Türkçe konuşalım mı diye sordum. Bakalım ne kadarını unutmuşsun geçen yazdan beri. Babamla aramızda hep Türkçe konuşuyoruz unutmadım. Derinin adı Türkçe telaffuzuyla özellikle vurgulayarak sordum. Derin arası nasıl Türkçe ile? Benden iyi olması lazım aslında. O yaşamış orada ama ben daha akıcı konuşuyorum. Neden öyle biliyor musun Defne? Neden? Kızlar lisana daha yeteneklidir de ondan. Yetenek nedir? Yetenek kabiliyet işte. İngilizcesini söyledim. Kızlar dil öğrenme erkeklerden daha yatkınlar. Aman hala. Burada kız erkek hiç fark etmiyor. Kimsenin dili Amerikancadan başka bir şeye dönmüyor bu ülkede dedi yeğenim. Senin dilin diline dönsün. Çünkü bu adın Türkçe anlamı çok güzel. İyi niyetini hemen gösterdi. Diren ne ben? Güldüm. Derin dedim. Derin. E'ye bastırarak söyle. Ona burada Darren diyorlar da ağzım alıştı. Derin de ben iyiyiz yine. Bir şeyler paralayabiliyoruz başka bir dille. Bak Derin'i doğru söylüyorsun sonunda. Yaşa sen. Defne'nin Amerikan aksanıyla konuşuyor da olsa iyi kötü bir Türkçesi vardı. Beni mutlu etmek için elinden geleni yapıyordu. Dairen yerine derin demeyi çok dikkat etmeye başlamıştı örneğin. Yakında elimde kalacağı için beni hoş tutmaya çalıştığını zannetmiyordum. Çünkü geçen yaz onlarda kaldığım sürede de beni hep memnun etmeye gayret etmişti. Ana sevgisine mutlak seveceğim bir çocuktu. Ben de onu giderek daha çok seviyordum. Onu kanatlarımın altına almak, korumak, kollamak, ona arka çıkmak istiyordum. Allah elinden kardeşim alırken yerine başka bir çocuk mu veriyordu acaba? Hep böyle yapıyordu kaşıkla verirken safıyla gözümü çıkartıyordu yukarıdaki. Bana pek cömert davranmadığı, mutluluğumu da asla bedelsiz vermediği kesindi. Ama ara sıra beklenmedik mükafatlarım da oluyordu. Defne'nin hayatıma girişi gibi. Bir süre hiç konuşmadık. Sonra baktım başı dizimde uyuyakalmış. Uyandırmamaya dikkat ederek yavaşça divanı kolçağını kaydırdım başını. Uyandığında acıkmışsa bir şeyler atıştırasın diye hazırlık yapmak için mutfağa gitmeden abajurun ışığını kapattım. Üzerine şal örttüm. Annelik böyle bir şey demek. Bu duyguyu sevdim. Ayrım sonu sayfa 107.